أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Muhterem Müslümanlar, bir aradan sonra inşallah Rabbim nasip ederse bir daha derslere devam edeceğiz. Cumartesi derslerine. Ve inşallah nasip olursa tefsir. Yani inşallah niyetim bu şekilde, tefsirden dersler yapacağım. Ta ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini daha iyi tanıyalım. Hayatımızda Allah'ın ayetleri hakim olsun. Ve değişik yerlerden inşallah tefsir yapacağım. Yani baştan başlayıp değil de mesela Ankebut suresinden inşallah bugün böyle başlayacağız. Ankebut suresi biterse başka bir sureye intikal edeceğiz. Neticede hepsi Allah'ın kitabı. Allah'ın ayetlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Değerli kardeşler, Ankebut suresi, Ankebut örümcek anlamına geliyor. Arapça manası örümcek. Örümcekten bahsettiği için yani müşriklerin, kafirlerin dinlerinin örümcek evine benzemesinden dolayı, basit olduğundan dolayı, onların kuvveti, gücü, kudreti aynen örümcek evinin basitliği gibi olduğu için Allah-u Teala onlardan bahsettiği için bu sureye bu isim verilmiştir. Ankebut ismi verilmiştir. Tabii müşrikler bu gibi surelerle, isimlerle dalga geçerlermiş. Aleyhisselatü Vesselam döneminde işte mesela Allah-u Teala sinekten misal veriyor. İşte sinek o putlardan bir şey kaptığı zaman o putlar o sinekten kapmış olduğu şeyi geri çeviremezler, alamazlar diye putların basitliğini yani hiçbir şeye kadir olmadığını mesela örnek veriyor. Allah-u Teala sivri sinekten misal veriyor. Ba'udatan. İşte ayette geçiyor diyor onlar. Yani Allah-u Teala münezzehtir, böyle basit, hakir olan, küçük olan şeyleri niçin misal veriyor? Ne gerek vardı yani? Allah bundan çok daha yücedir. Onların gözünde basit şeyler yani bir sivrisinek niçin bundan misal veriliyor? Bu surede de bir örümcek yani bir böcek, neticede bir böcek çeşididir. Örümcekten bahsediliyor. Niçin örümcekten bahsediliyor? Fakat işin arka planında aslında çok büyük şeyler vardır. Yani hem büyük hikmetler vardır hem de o kafirlerin çok basit zannetmiş olduğu şeylerin Allah katında çok büyük şeyler olduğunu. Bunlar hepsi Allah'ın yaratmış olduğu muazzam mahluklar olduğunu, aslında her birinde çok muazzam hikmetler olduğunu insan biraz tefekkür ettiği zaman, öğrendiği zaman görmeye başlıyor. Misal veriyorum mesela ankebut yani örümcek. Örümcek çok basit bir hayvan mıdır mesela? Yok, normalde çok muazzam bir hayvandır. Yani Allah-u Teala öyle muazzam yaratmış ki onun yapmış olduğu ev yani mühendislik isteyen bir şey, mimarilik isteyen, ilim üzerine. Yani ancak sanki ilim okumuş, bunun fakültesini bitirmiş bu küçük böcek ve o yuvayı yapıyor. Ev yaparken örümceğin evini görmüşsünüz. Muazzam bir şekilde yapıyor. Ve sağlam oluyor. Yani rüzgarlara karşı dayanıklı oluyor. Böcekler geçtiği zaman kuvvetli de olsa takılıp çıkamıyor. Onu örerken diyorlar muazzam bir hesap vardır. Yani normal bir İnsan mesela onun yapmış olduğu şeyi yapamaz. Eğer ki o böcek mesela örümcek bir insan kadar büyütülmüş olsa bir nevi insan oğlu 150 metrelik düşünün ki bir ağ yapıyor. Ve öyle sağlam yapıyor ki geçen uçaklar o ağa takılıyor ve oradan kurtulamıyorlar. Böyle sağlamlıkta, böyle hesaplamalarla yapması nedir? Mühendislik bir ilim ister. Allah-u Teala işte o hayvana böyle bir şey öğretmiştir. Böyle bir şey yapar. Bir de başka bir hikmet var, başka bir mucize de ortaya çıkıyor. Allah-u Teala o örümcekten bahsederken اتخذت بيتن diyor. O örümcek ev edindi. Tabi Arapçada erkek lafzı kullanmış olsa erkek ile kadın lafzı ayırt ediler. اتخذ derler erkek için. اتخذ edindi. Ama dişi olduğu zaman اتخذت t geliyor. Mesela erkek dedi dendiği zaman قال deniyor. Kale yani dedi erkek için. Ama kalet te eklediğimiz zaman o kadın dedi. Arapçada erkek ve kadın ayrımı yaparlar. Türkçede yok. Dedi dedi yani hem erkek için hem kadın için dedi derler. Ama Arapçada ayrım vardır. Gitti, geldi, oturdu, kalktı. Yani her zaman kullanılırken te eklerler Araplar. Ta ki belli olsun erkek midir, karşıdaki kadın mıdır? Muhatabına göre şey yapıyor. Burada Allah-u Teala ittehadet beyten diyor örümcek için. Yani oradan dişi olduğu anlaşılıyor. Hani niçin dişi lafzı kullanmış da erkek lafzı kullanılmamış diye soru işareti takılmış tabii zamanda bazı alimlere. Daha sonra uzun yıllar sonra tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde kimse böyle bir araştırma yapamaz. Çok yakın tarihlere kadar bilmiyorlardı yani örümcek. Hangi örümcek yuva yapar, örümceklerin alemi nedir yani çalışması. En son Kur'an'ın bir mucizesini görüyorlar, bakıyorlar ki evi yapan örümcek erkek değil, dişidir. Erkek yapmıyor, dişiler yapıyor. O sebeple Allah-u Teala 1400 sene önce o örümceği bahsederken dişi lafızla bahsetmiştir. Böylece Kur'an'ın da bir mucizesi ortaya çıkmış oluyor. Ve o örümceğin mesela yapmış olduğu ipler o kadar sağlam ki o yani incelikte bir çelik, hani çelik normalde maddeler arasında en kuvvetli olan maddedir. Eğer o çelik inceltilecek olsa, neredeyse hani gözle görünmüyor örümceğin bir ipi. Neredeyse gözle görünmüyor. Bu kadar incelikte bir çelik yapılsa, o çelik o örümceğin ipi kadar sağlam olmuyor. Onun 5 katı kadar sağlam oluyor. Yani örümceğinki o çelikten yapılmış olanın 5 katı kadar sağlam oluyor. O sebeple şimdi yani yeni bu bilim adamları o örümcek maddesini inceliyorlar. Ona yakın kumaşlar üretmişler mesela. Ta ki adam zırh olarak giyinsin. Hani özellikle bu devlet erkanı için, çok zengin insanlar için mermi atıldığı zaman o kumaşı delip de adamı öldürmesin. Belki duymuşsunuz. Bazı yani çeşit gömlekler vardır. Çok pahalıdır. Çok özel bir maddeden yapılmış. Hafiftir. Normal kumaş gibi. Adam kurşun attığı zaman yani öldürmek istediği zaman mermi içine girmiyor. O özel madde onu engelliyor. O da tabii yine o örümcek şeyinin ipinden çok daha basit yani kuvveti çok daha basittir. Eğer ki o örümcek ipinden yapılmış olsa o da neredeyse bir 10 kat kadar daha da ne olacak sağlam olacakmış. Öyle muazzam yani Allah ona böyle bir şey vermiş, kuvvet vermiş. Evet ama neticede hani örümcek yapmış olduğu yuva bizim için çok basit, çok küçük olduğu için küfür ehlinin de yani Allah'ın yanındaki değerleri, kuvvetleri, akideleri, mantıkları, getirmiş oldukları inançları bu kadar basittir. İslam nurunun yanında, Allah'ın kuvveti, kudreti yanında onların misali işte örümceğin misalidir. İşte bu ondan bahsettiği için bu sureye böyle bir isim verilmiştir. Özellikle bu sure Mekke'de inmiştir. Sadece 10 ayeti Medine'de inmiş, geri kalan ayetleri Mekke'de inmiştir. Çünkü imandan bahseder. İmanın muhafazasından bahseder, eski ümmetlerden bahseder, geçmiş olan peygamberlerden, çekmiş oldukları sıkıntılardan, İbrahim aleyhisselamdan, Nuh aleyhisselamdan bahseder. Özellikle bu ulul azim olan peygamberlerden, Şuayb aleyhisselamdan, Lut aleyhisselamdan, yapmış oldukları mücadeleler, kavimlerinin onlara yapmış oldukları kötülükler, Allah-u Teala'nın o kavimleri helak edişi, Firavundan, Karun'dan bahseder. Allah-u Teala onları nasıl helak etmiş? Bunlar Allah'ın yani yanında hiçbir şey değiller. Bu gibi kavimleri Allah-u Teala helak etmişse, o peygamberleri üstün tutmuşsa, ey müminler yani moralinizi bozmayın, ümidinizi kesmeyin. Allah-u Teala sizin yanınızdadır. Allah size yardım edecektir. Özellikle Müslümanlar yani sahabe-i kiram Mekke döneminde hani işkencelere maruz kalıyorlardı, açlığa maruz kalmışlardı. Onlara en kötü muamele yapılıyordu Mekke'de. Her zaman morallere ihtiyaçları vardı. İşte Allah-u Teala onlara moral olsun diye özellikle bu sureyi indirmiş ve bu surede eski ümmetlerden çokça bahseder. Eski ümmetlerin yani isyan eden ümmetlerin helak oluşu ve müminlerin yücelişinden bahsettiği için özellikle bu böyle bir sure böyle bir önemi ne yapıyor? Kazanmış oluyor. Bu sure başlarken huruf-u mukatta'a yani kesik olan harflerle başlıyor. Elif, lam, mim ile başlıyor. Dikkatliyseniz Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinde bu harflere çokça rastlarız. Bakara suresinin başı da elif, lam, mim ile başlar değil mi? Ali İmran suresinin başı da yine elif, lam, mim ile başlar. Yasin suresi yasin, ya ve sin ile. Mesela Kehf suresi Kehf, Ha, Ya, Ayn, Sat ile başlar. Taha suresi Ta ve Ha ile, Ta ve Ha ile başlar. Bir sürü ayet, bir sürü sure var. Bu kesik olan harflerle başlıyor. Huruful mukatta. Bunlara huruful mukatta deniyor. Yani kesik, kesik olan harfler. Bu sure de Elif, Lam, Mim ile başlıyor. Tabi niçin böyle harflerle başlıyor? Yani bazı sureler, bu sure de niçin böyle başlamıştır? Bir anlamı var mıdır bu harflerin Elif, Lam, Mim? Yani zahiren normalde bir anlamı yok. Ulema diyorlar bunun yani hikmetleri vardır. Biz bazılarını tahmin edebiliriz ancak. Yine de Allahu Teala bilir yani. Tam olarak hani bundan ne kastedilir? Ama en büyük tahminleri, en büyük yani zanları şudur. Allahu Teala özellikle bu gibi sureleri Mekke döneminde genelde indirmiştir. Ve Allahu Teala müşriklere meydan okuyordu. Bütün insanlara meydan okuyordu. Yani bu Kur'an-ı Kerim sizin haşa bu beşer kelamıdır, Muhammed'in sözüdür dediniz. Bu Kur'an-ı Kerim'in yani gördüğünüz gibi bu harflerden müteşekkildir. Bu Kur'an-ı Kerim 28, Arapçanın 28 harfi vardır. Türkçe'de 29 harf, Arapça'da 28 harf var. İşte bu 28 harftan oluşmuştur. Bu 28 harf, o harfler bir araya geliyor, kelimeler oluşuyor, cümleler oluşuyor. Ve bu müthiş Kur'an-ı Kerim ortaya çıkmıştır. Yani ey müşrikler, ey bu kitaba iman etmeyenler, ey bu kitap haşa beşer ürünüdür, Allah'ın yanından gelmemiştir diyenler, hadi sizlere hodri meydan, sizin önünüzde Arap harfleri vardır. Siz de o zaman bu Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirin. Eğer gücünüz varsa Allah-u Teala bu meydanı okumuştu onlara. Ve onlar Kur'an-ı Kerim'in haşa bir mislini getirememişlerdi. Allah-u Teala meydan okudu, o zaman 10 tane sure getirin. 10 sure yani Kur'an-ı Kerim'den 10 sure kadar getirin. Yine aciz kalmışlardı. Kur'an-ı Kerim'den bir sure misali getirin. Aciz kaldılar. Müşrikler her meydan okuyuşa ne yaptılar? Aciz kaldılar. Kur'an-ı Kerim'in ne bir ayeti kadar ne bir suresi kadar hiçbir şey getiremediler. Özellikle bunu vurguluyor Allah-u Teala. İşte bakın bu harflerden müteşekkildir. Ve siz aciz kalıyorsunuz çünkü siz hem de siz Arapların en belagat sahibi olanlar. Şiirde çok güzel yani şiir okuyanlar, telif edenler, edebiyatları çok yüksek olanlar. Fasih Arapçayı en güzel şekliyle konuşan insanlardı. Hafızaları çok kuvvetliydi Arapların. Ezbere dayalıydı. Çok muazzam, mükemmel şiirler, sözler böyle şey yaparlardı. Okurlardı. Yarışlar yaparlardı, şiir yarışları. Ve o şiirlerden mesela şiir panayırı oluyor. Düşünün senede bir kere değişik Araplar gelip katılıyorlar. Değişik memleketlerden o sene gelip şiir yarışmasına giriyorlar. Yüzlerce, binlerce şiir telif edilmiş. O şiirler o uzman kimselerin yanında okunuyor ve onlardan 7 tane seçilirdi. En güzel, en muazzam 7 şiir diye işte seçerlermiş, onlara mükafat verirlermiş ve o 7 şiiri altın suyuyla yazıp Kabe'nin duvarına asarlarmış. Kur'an-ı Kerim indiği zaman utançlarından o şiirleri indirmişlerdir. Yani bu Kur'an'ın yanında o şiirler hiçbir şey sayılmıyor. İbn Kesir rahimehullah çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bakın şiirlere. Genel anlamda şiirler neyi içeriyor? Hangi anlamlar var? İçinde hep abartılı olarak ya bir kadının güzelliğini bahseder ya bir erkeğin bir kadına, bir kadının bir erkeğe aşık olduğundan bahseder. Ya attan bahseder ya içkiden bahseder, vermiş olduğu lezzet, işte sarhoşluk. Ya da ağaçtan, taştan yani böyle basit şeylerden bahseder. Ve daha çok şiirler hep kadın vasfı, işte aşk, içki ve buna benzer şeylerdir. Yani başka bir, bunun dışına çıkmaz. Basit, fasafis o şeyler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle müthiş ki eski ümmetlerden bahsediyor. Kıyamete yakın vuku bulacak olan şeylerden bahsediyor. Ahiretten bahsediyor. Ahirette Allah-u Teala'nın hazırlamış olduğu şeyler, imani hakikatlerden bahsediyor. Çok mükemmel yani Allah'ın ayetleri gerçekten çok mükemmel. Ve bu ayetler okunduğu zaman müşrikler çok etkileniyorlardı. Ve iman etmeyenler bile ya gidelim de biraz işitelim şu edebiyatını, şu belagatını bir işitelim diye gidip gizliden dinlenlermiş müşrikler. Çünkü müthiş muazzam bir belagat var. Hatta bir edebiyatçıyı bahsediyorlar. Lübnanlı bir edebiyatçı, Hristiyan adam. İşte edebiyatı kuvvetli olsun, konuştuğu zaman Arapçası güzel olsun diye Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezberlemiş. Hristiyan adam düşünün, Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberliyor. Ta ki diyor konuşurken belagat üzere konuşayım, benim dilim çok güzel olsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in belagatı çok muazzam, çok müthiştir. Özellikle bu huruf-u mukatta'ların yani meydan okuma anlamına geldiğini söylüyorlar. Yani özellikle bu olabilir. Ve başka açıklamalar getiriyorlar. Daha çok yani bunun üzerinde duruyorlar. Yine de sonunda diyorlar ki Allahu Alem. Yani Allahu Teala neyi murad etmiştir? Allahu Alem. Yani mesela şöyle bir şey de olabilir diyorlar. Bu dikkat çeken bir şeydir. Elif, lam, mim dendiği zaman dikkat çekiyor. Harfleri bir nevi işte harfleri sayarken insanlar bakıyorlar bu adam ne diyecek, ne söyleyecek. Dikkatler onun üzerinde toplanınca ondan sonra işte اَحَسِبَ النَّاسُ اَيُّتْرَكُوا bu sefer mesaj geliyor. Daha fazla ne yapıyor? Tesir ediyor. Ve buna benzer böyle hikmetler sayılmış. Evet. İkinci ayet اَحَسِبَ النَّاسُ اَيُّتْرَكُوا اَيَّقُولُ اَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar fitneye düşürülmeden, yani imtihana çekilmeden iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Yani sadece mücerred ben iman ettim, Müslüman oldum, ben Müslümanım, elhamdülillah, tevhid ehliyim demekle sadece bu kadar, bu kadarlıkla insanların bırakılacaklarını mı zannediyorlar insanlar, Müslümanlar? Hayır, yani Allah-u Teala diyor ki hayır, yani biz onları bu şekilde bırakmayacağız. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Muhakkak ki, şüphesiz ki biz daha önceki ümmetleri, daha önceki Müslümanları, iman etmiş olan kimseleri diyor, imtihan ettik. Niçin imtihan ettik? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Ta ki Allah-u Teala o sadık olanları, o doğru olanları bilsin, tanısın. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِب۪ينَ Ve yalancı olanları da ayırt etsin. Sadık olanlarla yalancı olanları birbirinden ayırt etmek için daha önceki ümmetleri diyor imtihan ettik, iptila ettik. Buna binaen sizleri de imtihan etmeden, iptila etmeden sakın sakın iman ettik demekle kurtulacağınızı zannetmeyin diyor. Bu ayet neyi gösteriyor? Demek ki her bir Müslüman ben Müslümanım diyorsa, ben Allah'a iman ettim, Resulüne iman ettim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben tağutları reddettim. Ben İslam ehliyim diyorsa o sözüne göre Allah-u Teala onu değişik şekillerde ne yapacaktır? İmtihan edecektir. Ta ki bunun yani bu iddiası doğru mudur değil midir ortaya çıksın. Yoksa mücerred sadece söz ile kalmış olsa, ben iman ehliyim, ben Müslümanım bununla bitmiş olsa, o zaman her bir Müslüman hemen cennetlik olurdu. Kafirler için de çok basit bir şey olurdu. Sadece sözden ibaret. Sözle söyle bitir olacaktı. Fakat Allah-u Teala'nın sünnetine aykırı bir şeydir. İnsanların yani kafalarında oluşmuş olan kurallara göre yani bu dünya hayatında da imkansız olan bir şeydir. İnsan sadece mücerred söz ile yani para kazanabilir mi? Siz ticaret yapmadan, değil mi? Dükkanı açmadan, çalışmadan, emek vermeden sadece söz ile insan para kazanabilir mi? Yok. İmkansız bir şey. İlla ki bunun bedelini ödemesi lazım. Beyni yorulacak, gözleri yorulacak, koşturacak, uğraşacak. Ondan sonra o parayı hak edecek. İslam dini de, Allah'ın dini de bu şekildedir. Bedel öderse o zaman mükafatını alır. Bedel ödemezse karşılığını almaz. Evet, burada İman etmek demekle diyor. Tabii mücerred iman zamanda şöyle bir ihtilaf düşmüş fırkalar arasında. İmanın tanımında ne diyebiliriz? Nasıl tarif edebiliriz? Batıl fırkalar çıkmış, bid'at fırkaları çıkmış ve imanı tanımlarken demişler ki iman kalben bilmek demektir demişler bazıları. Kalben Allah'ın ilah olduğunu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulü olduğunu bilirse, işte ahiretin olduğunu, cennet cehennemin olduğunu bilirse, Kur'an-ı Kerim'de geçen var olan şeyleri bilirse, ha mücerred ilim bilirse, o zaman o kişi mümindir demişler. Bu tabi cehmilerin şeyidir, görüşüdür. Bilmek yeterlidir demişler. Sadece kalben biliyorsa o kişi nedir? Mümindir demişler. Tabi bunların tanımına göre Yahudiler ve Hristiyanlar da mümin olması lazım. Çünkü onlar da biliyorlar Allah'ın hak bir ilah olduğunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın aslında kulu ve Resulü olduğunu, Allah'ın Resulü olduğunu biliyorlar. Ama inat edip iman etmiyorlar. Hatta ayette diyor onlar çocuklarını tanıdıkları gibi o peygamberi de tanırlar diyor. Çok iyi biliyorlardı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür ama inatları, dünya menfaatlerini kaybetmemek için hasetlerinden dolayı reddediyorlar. O sebeple mücerret inanmak, mücerret yani bilmek nedir? Yeterli değildir. Mürciye fırkası çıkmıştır. Bir derece biraz daha iyidir bunlardan. Onlar demişlerdir ki sadece kalben tasdiktir. Kalben tasdik ederse, doğrularsa o adam nedir? Mümindir. Dil ile de ikrar etmesi gerekli değildir. O da ancak bazen lazım olduğu zaman dil ile ikrar eder. Eğer ki Müslüman olduğunu bilmemiz için sen Müslüman mısın? Evet, işte şehadet getir, şehadet getirir. Mahkemede mesela veyahut da kendini tanıtırken şehadet getirme ihtiyacı olursa o zaman şehadeti getirir. Ama şehadet getirmese, böyle bir ihtiyacı olmazsa, kalben tasdik ederse, İslam'ı tasdik ederse o kişi nedir? Mümindir demişler. Bir derece biraz daha iyi olan bir fırka çıkmıştır. O da mürciyetül fukaha derler. Yani o mürciyelerin fakih olanları. Şu anda da Eş'ari ve Maturidi'nin de genelde yani o gruplar da bu şekilde imanı tanımlarlar. Derler ki iman kalben tasdiktir. Kalb ile kişi tasdik edecek, dil ile de ikrar edecek. Bu İslam'ı yani Allah vardır, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür, melekler vardır, işte peygamberler vardır, kitaplar vardır, ahiret vardır, kaza kader böyle bu şekilde sayarsa o kişi mümindir, amel imandan değildir. Sadece imanın mükemmel olması için, yani daha çok ecir kazanmak için amel gereklidir. Amel olmasa da o kimse nedir? Mümindir. O kimselerin imanı da azalıp çoğalmaz. Sabit olan bir şeydir demişler. Böyle tanım yapmışlar. Ama ehli sünnet vel cemaat tanım yaparken, imanın tanımını yaparken demişler hayır sizin söylediğiniz gibi değil. Deliller Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Ve sahabe-i kiram, tabi'in bu şekilde sizin gibi tarif etmemişler. Demişlerdir ki iman kalp ile tasdiktir. Biz önce kalbimizle tasdik edeceğiz. Allah'ın var olduğunu, tek ilah olduğunu, kalbimizle tağutları reddedeceğiz. Allah'a ortak koşmayacağız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul edeceğiz. Ve imanda bahsedilen bütün şeyleri kalben tasdik edeceğiz. Dil ile de bunu ikrar edeceğiz. Yeri geldiği zaman اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Yani bunu dille de ikrar edeceğiz. Amellerimizle de bunu ispatlayacağız. Amel de demişler imandandır. Yani hiçbir ameli yoksa bu kimsenin. Sadece kalben tasdik ediyor. Dil ile ikrar ediyor ama ne namazı var, ne orucu var, ne haccı var, ne emri bil maruf, ne nehyi an münker, ne tasadduku var. Yani İslam adına hiçbir ameli yok. Böyle bir insan diyorlar o zaman Müslüman olmaz diyorlar. Çünkü amelin cinsini terk etmiştir. Amelin cinsini terk eden kafir olur. İlla ki ufak da olsa ameli boyutta bunu göstermesi lazım ki ta ki mümin olduğu anlaşılsın. En azından yani kendisini kurtarabilir. Yani belki cehennemlik olur ama ufak bir amel de olsa bir ne yani kelleyi kurtarır, azap gördükten sonra cennete girer. Ama hiçbir ameli yoksa o kimse kafirdir. Yani Müslüman olmaz. Çünkü ayetlerin ve hadislerin ışığında imanın tanımı nedir? Tanımında amel de vardır. Amelsiz bir iman düşünülemez. Dikkatliyseniz hep ayetlerde اَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ geçiyor. İman edip salih amel işleyenler. İman edip salih amel işleyenler. Salih amel işlemek de imandandır yani. Yoksa sadece mücerret yani bir isim adamı kurtarmaz. Örnek örün mesela çimento fabrikası vardır. Diyelim ki burada bu semtte çimento fabrikası vardır. Bir adam görüyoruz diyor ki ben çimento fabrikasının elemanıyım diyor, işçisiyim diyor. Oraya kayıtlıyım diyor. Aha işte benim kartım diyor. Bak burada yazıyor. Çimento fabrikasında işçiyim. Bunu diliyle ikrar ediyor. Oraya kendisini nispet ediyor. E peki işe gidiyor musun? Yok gitmiyorum. Hiç yani oraya gitmiyor musun? Yani bir şey ürettin mi yaptın mı? Yok. Sadece gidip maaşımı yani alacağım ve maaşımı çekeceğim. Çalışmadan. Dünya ahkamında böyle bir adama maaş verilir mi? Ya da kabul edilir mi? Kabul edilmez. İlla ki o fabrikada bulunacak, çalışacak ki değil mi? Karşılığını alsın. İslam dini de böyledir. Sadece mücerred kendisini İslam'a nispet etmesi ama yanında amel olmayışı o adamdan kabul edilmez. Amelle de bunu ispatlayacak. Tabi hangi amelleri yaparsa kurtarır, hangi amelleri yapmazsa bu ayrı teferruat gerektiren meselelerdir. Ama en azından mesela sahih kavle göre bir namazı olması lazım. Bir insanın namazı yoksa kuvvetli olan görüşe göre kafirdir. Çünkü dinin en önemli direği nedir? Namazdır. En önemli olan ibadeti namazdır. Namazı yoksa o zaman nasıl yani ayırt edilecek kafirlerden? Özellikle en önemli yani alamet namazdır. Yani kişi ne yapıyor? Kafirlerden onu ayırt ediyor. Beş vakit Allah'ın huzurunda duruyor. Secdeye kapanıyor. Allah'ı zikrediyor. Allah'ı tazim ediyor. Yani Allah'a bağlayan en kuvvetli olan ibadetlerdendir. Ve diğer ibadetler tabi gelir sırasıyla. Ama bir kimse bütün amelleri terk etmişse ne namaz var dediğim gibi ne oruç ne hac ne haram ne helal tanımıyorsa hayatında o kişinin iman ile İslam ile hiçbir alakası nedir? Yoktur. Evet. İşte ahasiben nas ve yutraku ay yekulu amanna. İnsanlar iman ettik demekle terk edileceklerini mi zannediyorlar? Vahum la yuftanun ve fitneye imtihana düçar olmadan Allah-u Teala ne yapıyor? Kullarını kendisi biliyor. Ama ortaya çıksın diye, ahirette herkesin durumu ortaya çıksın diye Allah-u Teala değişik şekillerde ne yapıyor? Kullarını imtihan ediyor. Buna da ne deniyor? Bela deniyor. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Fitne deniyor, bela deniyor. الْفِتْنَةُ وَالْبَلَى deniyor Arapçada. Fitne bir nevi şey demektir. Mesela eskiden ve şu anda da aynı şey yapılıyor. Kuyumcular altını alıp mesela başka maddelerle karışmışsa o altın onu işte çok şiddetli bir ateşte ısıtırlar. Onu eritirler. Bazı işlemler yaparaktan altını diğer maddelerden, yabancı olan maddelerden arıtırlar. Böyle cennet altın ortaya çıkmış oluyor. Buna fitne deniyor. Fetenehu, fetene zehebe denler. Altını ne yaptı? Fitnenedi. Yani onu ayıkladı. Yabancı maddelerden ayıkladı. Saf bir altın oldu. İşte Allah-u Teala da kullarını böyle saf mümin, temiz bir mümin, Allah katında kabul edilen, güzel bir mümin olması için Allah-u Teala ne yapıyor? Değişik şeylerle, belalarla onu ne yapıyor? İmtihan ediyor. Tıpkı o altına yüksek derecede ateş verilmesi gibi. O yüksek ateş altına verildiği zaman onun zararına mıdır? Yok, onun faydasınadır. Ta ki yabancı maddelerden arıtılsın. Saf bir altın olması için. İşte Allah-u Teala da mümin kullarını değişik zor olan imtihanlardan geçirir. Onlara değişik belalar gönderir. Ve bu belaları da aşarlarsa, geçerlerse Allah'ın yanında artık pırlanta gibi, altın gibi değer kazanırlar. Ama bu imtihandan geçmezlerse öbür çöplük gibi olurlar. Toprak ve altın karışımı olan bir altının kıymeti olur mu? Eğer sırf o haliyle olsa taşlarla beraber karışık bir altın böyle damarlar görünüyor sadece ama taş kütlesi. Onun bir kıymeti yok ama ne yapıyorlar? Kırıyorlar o altını ne yapıyorlar? Ondan tasfiye ediyorlar, arıtıyorlar. Aynı zamanda mesela yerin derinliklerine girip işte o elmasları çıkartıyorlar, ayıklıyorlar. Sonra onu tıraş ediyorlar, belli bir işlemden geçiriyorlar. Sonra pırlanta olarak piyasaya sürüyorlar ki en ufak bir pırlanta ya da mesela elmas ya da mesela yakut taşı yani dünyada en pahalı olan taşlardan sayılıyor. En değerli olan taşlardan. Bir sürü tabii imtihandan geçmişler. İşte mümin de böyle Allah'ın katında yüksek dereceye varması için Allah onu ne yapıyor? Çok değişik imtihanlardan geçiriyor. Bu değişik imtihanlardan geçirmesi o kul için zarar olan bir şey değildir. Haşa Allah onu ona gazap ettiğinden dolayı, ondan nefret ettiğinden dolayı değil, ona rahmet ettiğinden dolayı, onu yani mükemmel bir seviyeye getirmek istediğinden dolayı Allah ne yapıyor? Hastalıklarla, işte ölümle, yaralanmayla, hapisle, fakirlikle ve buna benzer değişik şeylerle ne yapıyor? İmtihan ediyor. Tabii bu bela, imtihan yani farklı farklı şekillerde oluyor. Bunu iki kısma ayırabiliriz iptidai başlangıçta. Şer yönünden imtihan edilmek yani şer ve kötülük yönünden, insanın hoşuna gitmeyen yönlerden bir imtihan boyutu vardır. Bir de bunun tam tersi hayır yönünden imtihan edilme vardır. İnsanın hoşuna giden hayır ve genişlik yönünden imtihan edilme vardır. Sadece yani şer olarak imtihan değil, bir de hayır yönünden, güzellik yönünden de imtihan vardır. Önce bu şer yönünden, şer ve şiddet yönünden imtihanı biraz üzerinde duralım. Bu şer ve kötülük yönünden imtihan da yine ikiye ayrılıyor. İki çeşidi vardır. Birincisi kaderi kevni, yani Allah-u Teala kişinin kaderinde bir şey yazmıştır, takdir etmiştir, belayı yani o şekilde imtihan eder. Bir de ikinci olarak da şer'i olarak kötü olan şeylerle, yani nefsinin hoşuna gitmeyeceği şeylerle onu ne yapar? İmtihan eder. Kaderi olarak mesela imtihan etmesi kişinin fakir olması. Fakir olması insanın elinde midir? Yok, her bir insan zengin olmayı ister. Ama bakıyorsun zeka muazzam. Sabah erkenden gidiyor, sabah namazından hemen çıkıyor işe, gece geç vakitte geliyor ama maaşı yetmiyor. Yani masraflarına yetmiyor. Sürekli fakirlik, sürekli yoksulluk içerisinde. Bunu kendisi mi tercih etti bu fakirliği? Yok, Allah imtihan ediyor bu şekilde. İstese de istemese de Allah ne yapıyor? Bu şekilde imtihan ediyor. Buna kaderi imtihan deniyor. Allah böyle takdir etmiş ona. Onun gibi mesela insanın acıkması, aç kalması, yiyecek bulamıyor, aç kalıyor. Ya da mesela korkması, hep korku içerisinde yaşaması. Hastalık mesela çekmesi, hastalık bizim elimizde midir? Değil. Allah-u Teala veriyor, Celle Celle, takdir ediyor. Ve o hastalığa biz elimizde midir şifa? Haşa değil. Doktorların elinde midir? Değil. İlaçta mıdır? Değil. Sadece bunlar sebeptir. Hastalığı veren Allah'tır, şifayı da veren Allah'tır. Bu işte Allah kaderinde böyle belirlemişse o adam hastalık çekecek. Eyyub aleyhisselam senelerce hastalığı çekmiştir. Allah'ın takdiriydi yani. Onun için bir imtihandı. Bunun gibi yani insanın hastalanması da nedir? Allah'ın imtihanıdır. Bu imtihan karşısında mümin ne yapacak? Sabredecek mi? Allah'a şükredecek mi? Yoksa isyan mı edecek? Sabrederse, kendisine çeki düzen verirse Allah katındaki kıymeti ne yapar? Yükseldikçe yükselir. Ama sabretmezse imtihanı tamamıyla kaybeder. Çoluk çocuğu kaybetmesi, sevdiklerini kaybetmesi, azasını kaybetmesi, gözünü kaybetmesi, bunun gibi malını kaybetmesi, evini kaybetmesi, arabasını kaybetmesi Allah takdir eder Celle Celaluhu. Kişinin başına gelir o musibet. Bununla Allah imtihan eder. En sevdiği çocuğunu alır. En sevdiği mesela dostunu alır, ölür. İşte gözlerini alır mesela, yani kolay mıdır? Düşünün ki gözler gitti, kör olarak insan ölene kadar yaşayacak. Dünyanın takriben bir kıymeti, bir anlamı kalmıyor. Bir ara körlere ders yapıyordum. Bir kurs vardı, işte körleri toplamışlar, Kur'an dersi veriyorlar. Ben de çağırdılar, dediler bunlara sohbet yap. Tabii alfabeleri var, yazıları var, böyle kabartmalı, böyle parmaklarını sürerekten okuyorlar. Neyse ders anlatırken Allah'ın işte yaratmış olduğu azamet, o güzellikleri bahsederken dedim ki işte ay mesela dolunay olduğu zaman ve denize vurduğu zaman öyle muazzam bir manzara oluyor ki denizin üzerinde onun nuru böyle sirayet ettiği zaman gökyüzünde ay, işte önünüzde deniz ve oraya sirayet etmiş çok muazzam bir görüntü var. Allah'ın azametini gösteriyor. Subhanallah, çok ibretlik bir kör dedi ki hocam biz de keşke Allah'ın o azametini görebilseydik. Yani tahmin ediyoruz çok mükemmel, muazzam bir şeydir ama biz bundan mahrumuz deyince o zaman dedim Subhanallah, yani ne kadar büyük bir nimet içerisinde yaşıyoruz. Onlar bunun farkında değiller. Evet, işte buna benzer. Mesela adamın gözleri kör oluyor. Allah imtihan ediyor. Peki bu imtihan karşısında ne yapacak? Allah ne yapıyor? İmtihan ediyor. Buna kaderi kevni imtihan derler. Bir de bunun farklı yönü vardır. Şer'i olarak Allah imtihan eder. Teklifi olaraktan imtihan eder. O da insanın nefsine ağır gelecek olan şeylerle Allah imtihan ediyor. Ta ki kul ortaya çıksın, yani yapacak mı yapmayacak mı? Mesela Allah-u Teala 5 vakit namazı farz kılmış. Tabi normalde namaz insanın nefsine çok ağır gelen bir ibadettir. Birçok güçlü olan mesela hani antrenman yapıyor 2 saat. affedersiniz yani at gibi, katır gibi böyle çalışır. Güçlüdür. Antrenman yapar. Ve hatta 8 saat hamallık yapar. Böyle bir adama dersiniz gel şurada 4 rekat namaz kıl. Yani 5 vakit namaz kılarsan tamam sünnetleri geçtik. Hani vaktin yok işte kılamıyorsun. En azından farzları kıl. Şu kelleni bir kurtar dediğin zaman yapamıyorum diyor. Hani dua et işte yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Yani bedenen çok basit bir hareket ama adama çok ağır geliyor. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu bu şekilde kılmıştır bu ibadeti. İman ederse ona lezzet verecek. İmanı tabi kuvvetli olduğu zaman mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için namaz ağır bir şey değildi. Lezzet aldığı bir ibadetti. Vakti gelse de namaz kılsam, gece olsa da teheccüde kalksam, ya Bilal kâmet getir bizi namazla rahatlat dermiş. Namazda rahatlat ha, namaz kılarken rahatlayalım. Namaz kılalım da rahatlayalım hocam. Önce bir namaz kılalım sonra yemeğimizi yiyelim şöyle rahat rahat. İşte çayımızı içelim. Hani o yükü bir atalım sırtımızdan. Bizde maalesef böyledir. Aleyhisselatü Vesselam'da öyle değil. Ya Bilal kâmet getir rahatlayalım dermiş. Niye? Çünkü namazda durduğumuz zaman bu bizim ruhumuz için büyük bir rahatlamadır. Seleften çok kişi şunu dermiş. Gece teheccüdü olmasa, işte güzel Müslümanlarla sohbetimiz, o salih insanlarla sohbetimiz olmasa, bu dünyada 2 gün, 3 gün bile kalmak istemezdik. Yani bu dünyada yaşamaya bizi bağlayan bir şey varsa, yani ne kadındır, ne çocuktur, ne maldır, ne mülktür, ne paradır değil. Teheccüd namazı, salih insanlar, kardeşlik yani. Bunlar bizi dünyaya bağlıyor. Bunlar da olmasa artık yani ölüm bizim için daha hayırlıdır. Niye? Adam çünkü lezzet alıyor. O sebeple aleyhissalatü vesselam'a yani istese yapmazdı, günahları bağışlandığı halde niçin 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat belki kıyamda duruyor, ayakları şişene kadar, ayakları çatlayana kadar niçin ibadet edermiş teheccüd namazını? Niçin gözyaşı döküyor? O rahat yatağını terk edip de niçin uzun uzun ibadet ediyor? Çünkü o ibadetten lezzet alıyor. Allah'a şakir bir kul olmak istiyor. İşte bu namaz normalde hani aslen nefse ağır geliyor. Ama kişide iman olursa artık rahat olur. İmanı kuvvetli olmazsa ona ağır gelir. Allah ne yapmış? Bizi namaz ile imtihan etmiş. Bakalım sabah namazına kalkacak mı? Kışın o soğuk vakitte kalkıp soğuk suyla abdest alacak mı? O sıcak yatağını bırakıp sabah namazını kılacak mı? Ya da teheccüd namazını kılacak mı? Oruç mesela birçok kişiye çok ağır gelir. Adam bakıyorsunuz sağlıklı hiçbir şey yok oruç tutamıyorum diyor. Nefsine hakim olamıyor. Yemeği görünce dayanamıyor adam. Oruç onun için çok ağır bir şeydir. İşte hicretle mesela Allah imtihan etmiş. Diyarı terk etmek, cihada giderken dinini yaşamak için evini gerekirse yeri gelir ailesi iman etmez, hicret etmez, ailesini bırakıyor, işini bırakıyor, her şeyini bırakıp hicret etmesi, cihad etmesi basit değildir. İşin içinde ölüm var, sakatlanma var, tutuklanma var, sıkıntılar, çok ciddi sıkıntılar var. Allah-u Teala yani nefsin hoşuna gitmeyecek olan şeylerle de ne yapmıştır? Bizleri imtihan etmiştir. Ta ki yani kullar burada belli olsun, amel edecekler mi, etmeyecekler mi? Bu emredilen şeyler, bir de yasaklanan şeylerle de Allah imtihan etmiş. İçki mesela çok cazip gelir, uyuşturucu çok cazip gelir birçok insana. İçecek mi yoksa haramdır diye terk edecek mi? Zina mesela cazip gelen bir şeydir. Yapacak mı, yapmayacak mı? Kumar mesela, faiz, parasını verecek, oturduğu yerden parası çoğalacak. İnsan nefsine hoş gelir. Allah haram kılmış, bakalım amel edecek mi, etmeyecek mi? Buna da menhiyet kısmından Allah ne yapmış? İmtihan etmiş. Evet bunlar hepsi imtihan çeşitleridir. Evet bu anlattığımız şeyler şer olan yönler. Zor yani nefse ağır olan şeyler. Bir de nefsin hoşuna giden yönlerden de Allah imtihan ediyor. Bu da yine ikiye ayrılıyor. Birincisi yine kaderi kevnidir. Yani Allah insanın kaderinde yazmış. İkincisi de şer'i olarak kılmış. Kaderi olan mesela kişinin zengin olması, sağlıklı olması değil mi? İnsan hoşuna gidiyor. İşte çoluk çocuğunun olması hava atıyor. Benim şu kadar çocuğum var, şu kadar arabam var, şu dükkanlar var ya hepsi benim. Allah ikram etmiş. Aslında nedir? İmtihan ediyor onu. Ama ona tabii lezzet veriyor. Bütün bunları Allah verirken de ikram ederken de imtihan etmek için vermiştir. Yoksa Allah katındaki değerinden dolayı değil. Karun'a mesela o kadar muazzam servetler verdi ki ama ne yaptı Karun? İmtihanı kaybetti, yerin dibine mallarıyla beraber batırıldı. Evet, o sebeple Allah-u Teala ne diyor? وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَاُولَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللّٰهُ وَاَنَّ اللّٰهِ اِنَّهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ. Bilin ki sizin mallarınız ve sizin çocuklarınız sizin için fitnedir, imtihandır. Ve Allah'ın yanında çok büyük ecir vardır. Yani bunlar çoluk çocuk varsa, mallar varsa bilin ki imtihan sebebidir. Ya bunu kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Ama bilin ki akabinde Allah'ın yanında büyük ecir vardır. Yani bunları Allah için feda ederseniz, bunlara aldanmazsanız Allah-u Teala çok daha hayırlısını sizlere verecektir. Sen Allah için arabanı mı feda ettin? Bil ki cennette onun çok daha müthiş güzel olanını, bir de ebedi olanını Allah sana verecektir. Çocuğunu mu feda ettin, malını mı feda ettin, kendi sağlığını mı, yani değerli olan şeylerini mi feda ettin? Allah sana karşılığında çok daha yükseğiyle ne yapacaktır? Allah sana mükafatını ahirette verecektir. Bir ayette de ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler, mallarınız ve çoluk çocuğunuz sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Birçok insanı zikirden alıkoyan nedir? Namazından alıkoyan niye işidir? Ya sonra tamam namaz kılacağım derken bakıyorsun namazları kaçırıyor. Ya sünneti ben yetişemem, müşteriler bekliyor. Bir de şu namazları bir cem edeyim der. Koşturarak hızlı bir şekilde ya da çoluk çocukla ilgilenirken namazını kaybediyor ve hatta bakıyorsunuz Allah'a olan zikri, ibadeti zayıf. Niye? Kadınla, çocukla ilgileniyor. Bunların sonu gelmiyor. Allah-u Teala uyarıyor. Bakın mallarınız, çoluk çocuğunuz sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın, Kur'an'dan alıkoymasın, namazdan alıkoymasın, infaktan alıkoymasın, hicretten alıkoymasın, cihattan alıkoymasın. Bunlar hepsi imtihandır. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Kim yaparsa böyle o hüsrana uğrayanlardan olur. Yani bunlara aldanırsa kişi çok büyük şeyler kaybedecektir. Yani buna dikkat edin. Bir hadiste de aleyhissalatü vesselam اَلْوَلَدُوا مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ. Çocuk diyor cimrilik sebebi ve korkaklık sebebidir diyor. Çocuğu olduğu zaman ya işte ben şimdi bu operasyona girersem yani ölebilirim, şehit olabilirim. Yani benim küçük çocuk vardı çok. Ne olacak onun hali? Bakıyorsun hemen korkaklık şeyi sıfatları artık ağır basmaya başlıyor. Yok yok ben şimdi şehit olmasam daha iyi olur. Allah böyle imtihan etmiş yani. Ya da cimrilik sebebi. İnfak edecek aklına çocukları geliyor. Ya benim çoluk çocuğum var, istikballeri şu bu. Yok ya bu vereceğim şey fazladır, dur bunu azaltayım azaltayım derken çoluk çocuk sebebiyle gerekirse infak etmez. Bu nedir? Tamamıyla imtihan yani. Evet. Bir de bunun şer'i boyutu vardır. Allah-u Teala şer'i yönden yine imtihan eder. Ne gibi mesela İsrailoğullarını cumartesi günü balık yakalamada işte yasaklaması gibi bu bir imtihandı İsrailoğullarına. Cumartesi günü balık yakalamayın yasak diye Allah-u Teala emir gönderdi. Hani bu imtihanda ne yapacaklar? Ama Allah'ın takdiri cumartesi günü balıklar dolup taşıyor öbür günlerde az. İmtihan bakalım yani ne yapacaklar? İsrailoğullarından bir kısmı ne yapıyorlar? Bu yasağı çiğniyorlar. İşin tabii açıkça böyle gidip isyan etmiyorlar, hile yoluna gidiyorlar. Diyorlar ki şimdi cumartesi günü avlarsak biz yani Allah'ın gazabına maruz kalırız. Milletin önünde yanlış yapmış oluruz. Hile boyutuna gidiyorlar. Diyorlar ki cuma günü fileleri takalım, havuzları yapalım. İşte balık giren balık bir daha çıkamasın. Cumartesi günü zaten çoğalıyorlar, girecekler. Pazar günü gidip çekeceğiz. Bu şekilde hile yoluna müracaat ediyorlar ve Allah'ın gazabına maruz kalıyorlar. Allah-u Teala onları domuzlara ve maymunlara çeviriyor. Allah'ın bir imtihanıydı. Yine sahabe-i kiram diyorlar ki biz Umre'ye giderken yani Hudeybiye anlaşması olduğu vakit Umre'ye giderken ihrama girdik. İhrama girerken de avlanmaları haramdır. Şu anda biz ihrama girsek haçta avlanma yapamayız. Güzel bir tavşan gördük, bir ceylan gördük. Ya şunu vurayım, indireyim, yok. Yanıma geldi, şunu yakalayayım, avlayayım, yasak. Muhrim olan kimseye avlanması yasaktır. Sahabe-i kiram diyor, biz işte o umreye giderken o kadar çok diyor, dolup taştı ki diyor av hayvanları. Önümüzde böyle zıplayıp gidiyorlar. İstesek diyor ufak bir ok fırlatacağız hemen onu avlayacağız. Mızrak fırlatıp avlayacağız. Bir ip atacağız onu hemen direkt şey yapacağız. O kadar diyor basit bunları avlayabilirdik diyor ama yasak. Sahabe-i kiram tabi bu imtihanı geçtiler. Öbür vakitlerde av neredeyse göremiyorlar. Ama muhrimken diyor dolup taşıyor. Mesela bunu duydum siz de duymuşsunuz. Hocam diyor tam cihada gideceğim. İşsizdim diyor iş açıldı diyor. Teklif geldi işte dükkan geldi. Evlenmek istiyordum evlenemiyordum. Tam cihada niyetlendim tam çıkacağım. Dediler ki işte bir bacı var hiçbir şey istemiyor hemen. İstiyorsan gel evlen. Bunun gibi böyle şeyler. Bu da tabii Allah'ın nesidir, imtihanıdır. Bu imtihanı geçecek mi, geçmeyecek mi? Böyle kardeşler, imtihanın çok değişik şekilleri vardır. Allah-u Teala da kullarını imtihan eder ta ki geçecekler mi, geçmeyecekler mi? Bu kadarla iktifa edelim inşallah. Sadece bir ayet ancak bitti yani. Rabbim bu imtihanları hakkıyla yani geçen mümin kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.